Ayrım 7, sayfa 52. Pek rahatlamamıştı ama uykusu baskın çıktığından homurdandı. Fazla geç kalma dedi. Başucundaki lambayı söndürünce yatak odasından dışarıya çıktım. Koridorun başındaki çalışma odama geçerken sinirlerim bir hayli gerilmişti. Bu halde normal bir yaşamı sürdüremeyeceğim aşikardı. Her gece kabus göreceğim korkusuyla yaşayamazdım. Beni asıl endişelendiren şey doktora gitmek değil ama doktorun bende bulacağı muhtemel bir hastalıktı. Bu endişenin okumuş, kültürlü, medeni bir insana yakışmadığının farkındaydım. Ama içimden yükselen endişeyi de frenleyemiyordum bir türlü. Şayet doktor bende bir hastalık teşhis ederse ne yapardım o zaman? Bu güpegündüz ruhsal bir hastalığın tezahürü olacaktı. Ne de olsa tıbbi konularda hiçbir bilgim yoktu. Endişem biraz çocukça sayılabilirdi. Lakin bana bir ruh hastası denilmesini istemiyordum. Özellikle tam evlilik arifesinde olduğum şu sıralarda. Acaba Derya bu durumu nasıl karşılardı? Hem ruh hastalığı ne demekti? Halk arasında akli muvazenesini kaybetmiş, meczup veya deli diye baktığımız insanlara da daha nazik bir ifade ile ruh hastası demiyor muyduk? Yanlış, ters ve hatalı da olsa bu basit muhakemem beni korkutmaya yetiyordu. Çalışma odama omuzlarım düşük, çökük, ayaklarımı sürüye sürüye girdim. Öyle karar vermiştim ama kitap okuyacak halim filan yoktu. Dikkatimi veremeyeceğime, bir şeyler okumaya kalkışsam da faydası olmayacağını anlamıştım. Tavana kadar yükselen kitap raflarındaki ciltli eserlere boş boş bakmaya başladım. Sonra sırf laf olsun diye raflarda duran birini çekip masamın başına oturdum. Gecenin bu saatinde evin içinde inanılmaz bir sessizlik vardı. Sinek uçsa sanki kanadının sesini duyacaktım. Bir ara bu sessizlik bile sinirimi bozdu. İşin aslına bakılırsa her şeye sinirlenmek için bahane arıyordum. Kitabı kütüphanedeki yerine koydum. Okumam mümkün olmuyordu. Başka şeyler bulmalıydım vakti geçirmek için. Yazı masamın çekmecelerini açıp düzenleyeceğim rastgele şeyler aradım. Ama yoktu. Her zamanki titizliğim bir kere daha kendisini göstermişti. Her şey yerli yerinde ve muntazamdı. Bu arada fazla gürültü de çıkarmamaya çalışıyordum. Derya'yı uyandırmamalıydım. Eski bir plak koleksiyonum vardı. İçinde babamın devrinden kalma taş plaklar bile mevcuttu. 45'likler, long play'ler, daha niceleri. Usul usul onları gözden geçirdim. Babamdan kalma eski plakları incelerken birden aklıma pederin isteği geldi. Utandım bir an. Adamcağızın ricasını yerinle unutmuştum. Neyse, yarın nasıl olsa Kurtköy'deki inşaata yine gidecektim. Bir fırsatını bulup o Sarıkaya denen mevkideki eve de uğrayarak ne yapılması gerektiğine bakmaya karar verdim. Saat 2'ye doğru uyku iyice bastırmıştı. Belki uyumamakta direnmem aptallıktı. İlla nihaye böyle davranamazdım ya her gece. Mutlaka bunun bir çaresini bulmalıydım. Ama bu gece olan olmuştu artık. Zaten bu saate kadar uyanık kalmıştım. Bir saat daha idare edebilirdim. Yeniden banyoya girip fazla ses çıkarmasın diye soğuk su musluğunu kısık açarak tekrar elimi yüzümü yıkadım. Soğuk su insanı ferahlatıyordu. Bir yandan da Derya'nın yattığı odayı kontrol ediyordum. Hatta bir ara aralık duran kapının önüne kadar gidip içeriden gelen nefes seslerini dinledim. Hiç olmazsa sevgilim mışıl mışıl uyuyordu. Yatağın insana bu kadar çekici geldiğini hiç hissetmemiştim. O son bir saat azap içinde geçti. Gözlerimin kapanmasını engellemek için elimden geleni yaptım. Meğer uykuyla mücadele etmek ne kadar zormuş. Aklıma gelen her şeyi denemiştim. Saat 3'e 5 kala yorgunluktan bitik bir halde çalışma odamın ışığını söndürüp yatak odasına geçtim. Nihayet tehlikeli saatle atlattığımı düşünüyordum. Yatağa girişimi Derya duymadı bile. Herhalde uykusunun en derin zamanındaydı. Yorganı biraz üzerime doğru çekerken sadece yattığı yerde bilinçsizce kımıldandı ama sesi çıkmadı. Yatağın içi onun vücut ısısıyla sıcacık gelmişti bana. Her şeye rağmen hala korkuyordum. Benimki sadece tahmini bir varsayımdı. Kuşkusuz o kabusu görmem belirli bir saat dilimiyle kısıtlanamazdı. Uykuya dalar dalmaz da görmem mümkündü. Yatağın içinde dönüp durdum. Sonra sanki Derya'nın varlığından medet umarcasına sevgilime sarıldım. Ne tuhaftır. Derya sanki saatlerdir yanında uyuyormuşum gibi bana sokulmuş ve alışkanlıkla bacaklarından birini bedenime sarmıştı. Genellikle uykuya dalarken hep yapardı bunu. Başka şartlar altında olsa heyecan ve arzuyla ben de tutup onu kendime çekerdim. Ama bu defa heykel kadar hareketsiz kalmıştım. Gözlerim birden kapanıverdi. Derin bir uykuya dalmıştım. Gözlerimi açtığımda odaya kış güneşi dolmuştu ve Derya hala yanı başımda uyuyordu. Ama sırtını bana dönmüş ve üstü hafifçe açılmıştı. Gözümden uyku akıyordu. Henüz uykumu alamamıştım. Fakat sabah olmuş ve Tanrı'ya şükür kabus görmemiştim. Uyku sersemi çocuk gibi sevindiğimi hissettim. Sabah olduğuna göre artık kabus da görmezdim. O anlamsız inancıma göre kabus görmeme neden olan şeylerden biri de gecenin karanlığıydı. Tehlikeyi atlatmış olmanın verdiği rahatlıkla yeniden kendimi uykunun derin çekiciliğine bıraktım. Yeniden gözlerim kapandı ve uyumaya devam ettim. Omzuma değen elle sıçramıştım. Bunun kabus olmadığının bilincindeydim. Derya beni normal uykumdan uyandırıyordu. Mavi gözlerinin içine bakarak gülümsedim. Yine geç kalıyoruz dedi hafif. Hadi fırla yataktan. Hiç itiraz etmeden kalktım yataktan. Uykumu tam alamamıştım ama huzurluydum. Ne de olsa serde gençlik vardı. Uyuduğum saat yetersiz olsa da fiziksel olarak pek yorgunluk hissetmiyordum. En önemlisi de hiç de akıllı olmayan bir muhakeme ile uyguladığım planla kabusumu yendiğim düşüncesiydi. Yaptığımın tutarsız bir iş olduğunu bilmeme rağmen memnundum. Çabucak tıraş olup duşumu aldım. Giyinerek Derya'nın hazırladığı kahvaltı sofrasına oturdum. Neşe ile kahvaltı ettik. Bir ara çaktırmadan bu gecede benim yanımda kalıp kalmayacağını sordum. Şaşırmış gibi mırıldandı. Buradayım tabii dedi. Niye sordun? Hiç, sadece bilmek istedim. Yoksa bıktın mı benden? Sırıtarak çılgın dedim. Gülüştük. Derya neden sonra hatırlamış gibi fısıldadı. Dün gece uykun kaçtı senin. Kaçta yattığını fark etmedim. Uyuyakalmışım. Ya öyle oldu. Üçe kadar oturduğumu söylememiştim. Ne zaman döndün yatağa? Herhalde bir filandı diye geveledim. Sevgilim fazla da üzerinde durmamıştı konunun. Belki de dikkat etmemişti. Oysa biraz düşünse, tiyatrodan dönüşümüzü, yatakta birbirimizin oluşunu hesaplasa, çok daha uzun bir süre uyanık kaldığımı anlardı. Bugün farklı yerlere gidecektik. Ben inşaat alanına geçmek için Anadolu yakasına doğru gidecektim. O ise üstlendiği yeni işinin ilk plan çalışmaları için Şişli'deki bürosuna gidecekti. Karşılıklı birer veda öpücüğü vererek evden çıktık. BMW'ye atlayıp köprü yolunu tuttum. Karşıya geçiş nispeten daha tenhaydı. Rumeli yakasına akın eden trafik ise her sabah olduğu gibi daha yoğundu. Yol boyunca sık sık esnedim. Uykuda geçirdiğim saatler yetersiz olduğundan direksiyon başında uyku bastırmıştı. Dikkatim dağılmasın diye torpido gözünde Derya'nın bıraktığı ciklet kutusundan bir tane alıp ağzıma attım. Meyve aromalı cikleti çiğnemeye başladım. Ortağım Behzat şantiyeye benden önce gelmişti. Müthiş Nescafe meraklısıydı. Gün boyu en az 10 kupa kahve içerdi. Oldum olası hiçbir kahve çeşidine fazla merakım olmamasına rağmen bana da tiryakilik aşılıyordu. Nitekim şantiye binasından içeri girer girmez elime bir kupa kahve tutuşturdu. Aynı yaşlarda ve kafa dengiydik. O benden sadece 2 yaş daha büyüktü. Ama birbirimizi yıllardır tanırdık. Zira ortak olduğumuz inşaat şirketinin asıl kurucuları babam ve onun babasıydı. Yani biz iki arkadaş babalarımızın kurduğu şirketi yürütüyorduk. Hiç şüphe yok ki kısa sürede şirketi biraz baba yani olan yönetim tarzından alıp daha ilerilere götürmüş, daha modern, daha rasyonel bir yönetim tarzına ulaştırmıştık. Behçet her dem neşeli bir insandı. onun asık suratla dolaştığını hemen hemen hiç hatırlamazdım. Haliyle şirket işlerinden zaman zaman bunaldığımız anlarda dahi o iyimser ve neşeli halini kaybetmez, şakalar yapar, beni güldürürdü. Hiç kuşkusuz o denli de zeki bir çocuktu. Espri yeteneği müthişti. Kahvelerimizi içerken önce o gün yapacağımız işlerin kısa bir özetini çıkarıp kendi aramızda tartıştık. Giriştiğimiz inşaat oldukça büyük olduğundan haliyle bazı maddi sıkıntılarla da doğuyordu. Finans kaynaklarımızı bir gözden geçirdik. Hemen her gün yeni bir sorun çıkıyordu. Özetle ben o gün şantiyede kalacak, işlerin gidişatına nezaret edecektim. Behzat da bankalara uğrayacak ve imarda takılan bazı işlerle meşgul olacaktı. Tam şantiyeden ayrılmaya hazırlanırken hatırlamış gibi sordu. Ne oldu, Derya ile konuştun mu? Boş bulunup neyi diye mırıldandım. Şu gezi işini yahu. Hani bir haftalık bir seyahate çıkacaktınız. Ha dedim, gidemiyoruz. Neden? Derya geçenlerde yeni bir iş aldı ya, onun projelerini yetiştirmek için hiç vakti yokmuş. O nedenle de bizim seyahat fikri yattı. Yok yahu. Ne yapacaksınız şimdi? Bilmem. Behzat'ın suratı asıldı. Oyun bozanlık yapmış ama dedi. Bir haftadan ne çıkar yahu? Çalışkan kızdır o. Arayı rahatlıkla telafi edebilirdi. Aslında ben de öyle düşünmüş, hatta bu fikri sevgilimin ilgisiz kalışına biraz bozulmuştum ama Behzat'a belli etmemek için söylendim. İş eğlenceden her zaman önemlidir dedim. Ortağım tereddütle yüzüme bakmıştı. Fakat bu eğlence değil, sıhhat sorunu diye homurdandı. Çok yorgun olduğunu ben de görüyorum. Uzun zamandır dinlenme fırsatın olmadı. Bak, ben bu yaz kendime fırsat yarattım. Sen işleri bırakamadın. Derya'yı bir göreyim, kulağını çekeceğim. Bugün gelecek mi buraya? Hayır, bürosunda olacak. Yeni iş için çizimlere başlayacak. Ona bir telefon açarım dedi. Boş ver, hiç bulandırma durumu. Yine dikkatle beni süzdü. Yoksa bu konuda tartıştınız mı diye sordu. Hayır, ama ondan biraz daha anlayış beklemiştim dedim. O zaman sesini çıkarmadı. Meseleyi de fazla uzatmadan şantiyedeki bürodan çıktı. İkindiye kadar şantiyede bir yığın işle boğuştum. Alt kademedeki mühendisler, ustabaşılar, işçilerle didiştim. Çalıştırdığınız elemanlar ne kadar mükemmel olursa olsun işin başından ayrılmaya hiç gelmiyordu. İkindi vakti biraz rahatlamıştım. Aksi gibi pırıl pırıl güneşli olan hava öğleye doğru yine bulutlanmış, şimdi de şakır şakır yağmur yağmaya başlamıştı. Şantiyedeki odama girdiğimde birden babamın angaryası aklıma geldi. Adamcağızın isteğiyle bir türlü ilgilenememiştim. Üzüldüm birden. Zaten işlerimin yoğunluğu nedeniyle yeterince ziyaretine gidip gönlünü alamadığım gibi ufak bir isteğini de ihmal etmiştim. Üstelik seneler evvel evini onarmaya söz verdiği işçisi bizim inşaat mahalline yakın bir yerde oturuyordu. Dışarıdaki yağışlı havaya bir göz attım, şantiyenin penceresinden. Doğrusu incelemeye gitmek için hiç de uygun bir ortam yoktu. Ama epey ihmal etmiştim pederin isteğini. Bugün yarın telefon edip ne yaptığımı sorarsa mahcup olacaktım. Çaresiz kalkıp verilen adrese gitmeye karar verdim. Cüzdanıma çıkarıp bana yazdırdığı eski memurunun adını ve oturduğu semti hatırlamaya çalıştım. Adamın adını Şinasi diye kaydetmiştim. Eskiden bir oda getir götür işlerine bakarmış ama adamın simasını hiç anımsamıyordum. Sarıkaya denen semti de pek bilmiyordum. Babamın söylediğine göre bu yörede bir yerlerdeymiş. İnşaatımı bu havalide yaptığım halde ne yazık ki çevreyi pek bilmiyordum. Kalıpçı ustam Selim bu civarda oturan biriydi. Hemen onu çağırtıp Sarıkaya denen yerin nereye isabet ettiğini sordum. Usta biraz şaşırmıştı. Söylediğim yeri toparlayamadığını yüzündeki ifadeden anladım. Yahu usta dedim, buralı olduğun halde Sarıkaya'nın neresi olduğunu bilmiyor musun? Diye adeta çıkıştım. Beyim, doğma büyüme buralıyım ama bu civarda Sarıkaya diye bir yer yoktur. Amma yaptın, olmaz olur mu hiç? Orada eski bir evi tamir ettireceğim. Allah Allah, hiç duymadım. Tamam dedim, herhalde işçiler arasında bilen vardır, bir soruştur. "Emredersiniz beyim," diyen kalıpçı ustası tam odadan çıkmaya hazırlanırken birden durup bana döndü. "Beyim, sakın aradığınız yer Şinasi Sarıkaya'nın harabe evi olmasın." Birden keyiflendim. "Hah, tamam işte orası," dedim. "Patron, orası Sarıkaya denen bir yer değildir. Sadece sahibinin adı oydu. Her neyse, adamı orada bulurum değil mi?" Kalıpçı ustası artan bir hayretle yüzüme bakmaya devam ediyordu. "Aman beyim," dedi. "O öleli yıllar oldu." Şaşırma sırası bana gelmişti. "Öleli mi?" dedim. "Nasıl olur yahu? O adam yaşıyor, hayatta daha." "Hayır, öldü." Selim'in sesi bir tuhaf çıkmıştı. Biraz dik ve tedirgin. "Yanılıyorsun. Daha birkaç gün evvel, seneler önce yanında çalıştığı babamı ziyarete gelmiş. Ölmüş olur mu hiç?" Suratı kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Nedenini anlamamıştım ama benim kalıpçı ustam ne hikmetse bu konudan hiç hoşlanmamışa benziyordu. Hatta tam önünde durduğu kapıdan bir an önce sıvışmak ister gibi bir halini sezinlemiştim. "Selim usta, beni oraya götürmeni istiyorum," dedim. Gariptir ama beti benze atan adamım ilk defa alışık olmadığım bir katiyetle itiraz etti. "Olmaz efendim, ben götüremem." "Neden?" "Çünkü..." teklemiş, cümlesini bağlayamamıştı bir türlü. Ustanın hala anlayamadığım bir sıkıntıya kapıldığını hissediyordum. Güçlükle kekeledi. "Çünkü burada yapmak zorunda olduğum bazı işler var. Onları bırakamam." "Önemli değil," dedim. "Dönünce tamamlarsın." "Beni mazur görün beyim. Dedim ya, gelemem. Ama isterseniz sizi Halit götürsün. O evin yerini o da bilir." Pek bir şey anlamamıştım ama benim için fark etmezdi nasıl olsa. Önemli olan yeri bilen birini bulmamdı. Ha Selim olmuş, ha Halit, ne fark ederdi? "Tamam," dedim. "Halit'i bul, arabamın yanına gelsin. Orada beklesin beni." Kalıpçı ustası ok gibi yerinden fırlamış, koşar adımla uzaklaşmıştı. Paltomu giyip çekmecelerin gözünü kilitledikten sonra şantiye binasından çıktım. Belki de inşaata tekrar dönmeyebilirdim. Orada ne kadar vakit geçireceğim de belli değildi. En iyisi E5'e çıkıp doğru karşıya geçmekti. Yağmur altında ıslanmamak için koşar adım BMW'min yanına gitmiştim. Yine buralı olan Halit arabamın yanına dikilmiş beni bekliyordu. "Hadi atla arabaya Halit, gidiyoruz," dedim. Genç bir işçi olan Halit saf saf sordu. "Nereye gidiyoruz beyim? Selim söylemedi mi sana?" "Arabanın yanına git, patronu bekle," dedi sadece. İçimden "Allah Allah, bu işin içinde bir iş var bakalım. Anlayacağız," diye homurdandım. Bu arada Halit de daha fazla ıslanmamak için arabaya binmişti. Motoru çalıştırdım. İnşaat alanından çıkarken yanımdaki işçiye mırıldandım. "Şinasi Sarıkaya'nın eski evine gidiyoruz," dedim. "Sen orayı biliyormuşsun." Ayrım sonu, sayfa 61.